Mikopu şortası yaşadı.
Sen çok kabaca maddi ve manevi ya, yaptığımız ayrım aslında bu fiziksel alemle yetinmeyi bir türlü beceremeyişimiz ve bunun ardında daha yüce, daha aşkın bir şey olduğunu düşünme ihtiyacı. Ve yaşamda, siyasette, ekonomide bunun izlenimlerini çok rahat görüyoruz. Bunlara işaret etmeyi başaran tüm firmalar sana asırlar evvel elinden alınmış o aidiyet hissini bahşedebileceğini vaat eden bütün firmalar arada yükselişe geçiyorlar. Pazarlamanın gücü zaten burada
Çok
yatıyor.
üzülerek
Sorry.
bu tarihe bakışı maalesef Freud'un bakış açısını da eklemek isterim. Hem bahsettiğin şey mevzusu, yani işte pazarlamanın marketingi propagandasını yapmanın şu andaki alışageldiğimiz biçimlerinin mihenk taşlarının atıldığı zamanlar 50'ler 60'lar dedin mesela. Yani bu büyük buhran sonrası Amerika'da kapitalizmin yükselişi, bununla yarışmak isteyen bir Rusya ve işte onların arasındaki gerilim ve onların arasındaki gerilimin gereksizliği yüzünden de pasifize olmak zorunda hisseden ve tabii ki kamplaşmış, cepheleşmiş bir dünya. Ama bunun arka planında da hani asla atılmayacağını bildiğimiz nükleer başlıklar. Hani bunun üzerine kurulu bir şeyden bahsediyoruz. Hani görünmez adeta phantom diyelim, hatta hayalet tehditlerin olduğu bir dünya düzeni bu. İşte aslında hepsi bu anlattıkları. O geçen gün de seninle konuştuğumuz Century of the Self belgesel serisinin içindeki Freud'un yeğeninin hatta bu fikirleri Amerika'nın içerisindeki tüketim ve o tüketimin yaygınlaştırılması, yönlendirilmesi kanalında Freud'un fikirlerinin kanalize edilmesiyle, bununla hani adeta akıma yayılmasıyla, sürünmesiyle başlayan bir geçmişi var bahsettiğin şey. Gene bahsettiğin şeyle de Freud'un düşüncesinde şöyle bir paralelliği zaten direkt mevcut. Hani bastırılan şeyi, bilinç dışına atılan şeyi yaşama ve onu yaşamanın sonucunda edinilen heyecan, bunun sayesinde şekillenen bir nesil. Yani böyle bir paralel görüyorum basit.
Anında siyasal katılıma dayanan bir demokratize etme hali eğer topluma egemen olmasaydı, Freud'un fikirlerini kullanmaya niyetlenen onun yerine Edward Bernays bu kadar kullanışlı hale getirebilir miydi? Ya, bu demokratize edilme dalgası her yönde yaşamı kuşatmak zorundaydı. Hemen geldi. Bu yüzden onu şahsına indirgemiyorum. Gene Edward Bernays olmasaydı bunlar gene olurdu diyesim geliyor.
Yo, zaten öyle. Fakat ben şeyi işte doğru, şu sonuca varmayı hedefleyerek söyledim. Freud'un öngördüğü şey, yani bu bastırılan fantezinin yaşanılması hale dönüştürüldüğü gerçeklik, yani bu teori aslında doğru. Onu demeye çalışıyorum. Tam olarak aktöründen bağımsız olarak, yani buna Freud dememin sebebi isminin gerçekten öyle oluşu. Yoksa başka türlüsünü zaten hani ağzıma dahi almak istemezdim. Bir önemi, bir sıkıntısı olmazdı. Ha, sembolizasyonu da tam olarak zaten böyle bir süreç. Yani bir yandan düşündüğünde. Biz bugün hani biz mesela hepimiz psikoloji lisansı okumuş insanlarız. Okurken ister istemez hani çeşitli noktalarında bir stepping stone olarak ismini duymak zorunda kaldığın bir insan örneğin Freud ya. Yani bu teorisinin o zamanki validitesini, şu zamanki okunuşunu vesairesini, bunları göz ardı ederek yapılan bir şey. Tam olarak bir şeye sembolik olarak değer atfetmek böyle bir mevzu bence. Onu ben de tam olarak aslında sana katıldığımı söylemek istiyorum. Aktörün, yani Freud'tur, onun yeğenidir. Bunların hiçbir önemi yok. Bunları bir noktada birileri öngörmüş olacaktı zaten. Hatta buna dair oltalar atıldı. İnsanlık tarihinin geleceğinde bir predicament yaratılmak istendiği için. Ve bir şekilde bu oltalardan tutanı biz, hani gerçeklik değerine bildikçe, zaman aktıkça hala çekebildiğimizi ve hala derin ucunda bir şey olduğunu fark ediyoruz. Diğerlerini zaten bıraktık. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bilimsellik genel olarak böyle bir şey. Sen yani kendi bu alanda mesela çalışan bir insan, sen daha iyi biliyorsun bana kıyasla. senin hipotezin var. Başka birisi aynı çalışmayı farklı bir sample'da da olsa aynı hipotezde sürdürmek istiyor vesaire. Her neyse, oltalar atıldı. Gene aynı sonuç. Ha, içinizden birisi bir noktada doğru çıkmış olmak zorunda olacak zaten. Yani her türlü olasılık kapısını tüketebilecek, hepsinin ardına bakabilecek bir yetiye eriştik bilimsellik sayesinde. Hepsine
Ama
deneme imkanımız var. Hepsine dair bir eksperiment yapabiliriz.
olasılıklar arasında çok öne çıkan 3 tanesi vardı ki Freud'a göre. Bunlar o değişimi tetikleyebilirler. Yani hepsinin içinde aynı derecede şans tanımaya istekli değildik. Çok mütevazı olmaksızın anlatıyordu. Galiba psikanalize giriş kitabının girişindeydi bu. Yıllar oldu, emin değilim. Bu miladı ilk Galileo öyle başlatıyor. Yani artık güvenilir telakki edebileceğimiz belli yöntemler bize vahşedilmişse, bunlar diyor insanın, dedin ya Freud'un haklı olduğu, o gerçekliği tanımlamada artık o paradigma kaymasının gerçekleşmesini mümkün kılan bir şekilde evrenin merkezinde
Ya paradigma
dünyanın da hepsi için
kayması
yer aldığı.
kastı şey mi ha? Bu tarz yöntemler arkadaşlar
Ha,
ve
ama nasıl?
değildir. Bunu zaten heresi olarak
Geçer, tabii ki.
alınıyoruz artık.
Yani sen şeytanın ta kendisisin. Kilisenin
Ama
dogmasına karşı
işte
çıkacak bir şey söylüyorsan.
yine aynı
Bunun
fiziksel
koşulların olgunlaşması lazım. Aksi takdirde şahıs olarak iktidar sahibi kişilerin bunu kabul etmesini belli bir baskı görmek istedim. Mecbur kalmaksızın beni temelde mi bekleyemezdik. Galileo'da bunu gördük diyor. İlk olarak ardından Darwin de gördük. Ki ikisinin ortak özelliği insana tahtından edecek fikirler edinmeleri. Biri evren nazarında, birisi canlılık nazarında. Üçüncü olarak da ben yaptım diyor. İşte mütevazı olmadığını söylediğim müddetçe burası. Ben de diyor insanın zannettiği kadar rasyonel bir canlı olmadığını ortaya koydum diyor. Üçümüz diyor insanlık tarihinde bu yüzden çok önemli bir yere sahibiz. Yani
İşte bunun bir insan kendi hakkında söyleyebiliyor oluşu bir noktada acaba bana şöyle midir diye soruluyor. Yani hani bu sembolizm dediğimiz şey öz sembolizme kişinin kendisine tapınacak, kendisini zaten o taşıymışçasına henüz öne sürdüğü önermeler, statementlar gerçekleşmemişken böyle görebilmesi nasıl bir kişilik yapısı? Ben bunu çok merak ediyorum örneğin. Yani bir kişinin kendisi hakkında böyle bir şey öne sürebilmesi direkt spekülasyondur benim gözümde. Hani hali hazırda
acaba
üzerine topladığı iktidarı daha da genişletebilmek adına
kurban olayım deme bunu
yaptığı
ya.
bir yazı tura atışıdır yani.
Ya ben
Ya
tura atışım.
yazı tarzı
Ya
ama
tutarsa ama.
bir yandan
Bu,
da
bence bak bu var ya
sen
Mehdi olduğu hitap ettiği bir şey.
mesela
Aa yapma ya.
Attım tuttu hesabı
Tarikat.
ya.
Yapmayın ya.
Tarikatlar öyle
Sen arkasını
aynı.
doldurduğunu düşünüyorsun. Biraz daha dolduracağımı düşünüyorum.
Ya daha çok aslında benim için önemli olan kısım bu arada burası değildi. Sadece bu hani enteresan bir şey olduğu için denk geldi ve hani bu açıdan da baktım ve bu açıdan baktığımda absürt duran bir yanı vardı. O yüzden bir
Abi.
böyle bir markta bulundum. Yoksa normal şartlarda gerçekten senin bu kısımları hep sevdiğin için öne sürdüğünü ya da benim bu kısmını hani umursayarak iyi aldığım bir konu değil.
Farkında olalım olmayalım. Aşama aşama tarihin Hegelci bir perspektiften kendini özgürlük suretinde açığa çıkar dedi de ben de düşünmeden edemiyorum. Ya Freud'a hak veriyorum. Yani siz atmış tutmuş ya da yazı tura atmış. Spekülasyonlar alınmış diyorsanız ben de diyorum ki genelden özele doğru bir iniş var aslında. Önce evrene gözlerini çevirdim ve evren içinde ayrıcalıklı bir konuma sahip olmadığını kabullendim. 200 yıl geçti belki ardından. Ardından canlılık içinde dünyaya odaklandım bu sefer. Evrene değil dünyaya odaklandım. Canlılık içinde ayrıcalıklı bir konuma sahip olmadığını kabullenmek zorunda kaldım. Ardından kendi türdeşlerine döndün. İnsanlık olarak kendine dair tasavvurunu sigaya çekmek, sorgulamak zorunda kaldın. Ona dair de benzer şekilde ayrıcalıklı olmadığını, seni diğer canlılar dahi ben akıl dediğin vahsın o kadar da yüceltilecek bir şey olmadığını kabul etmek zorunda kaldın. Ya bu aşamasal bir geçiş var aslında. Yani kabul edelim etmeyelim. Vasata hitap eden bir ilerlemeye aslında hepimiz tabiiz. Onun çünkü meyvelerinden beslenen bir hayat yaşıyoruz hepimiz. Olağan şekilde böyle aşama aşama gelişen ve geçmişe olan mirası görünmez hale geldiği müddetçe kendi başarısını ve meşruiyetini temel alabilen bir yaşam üzerine kuruldu. İçinde bulunduğunuz bina bile buna şahittir. Ya bu binanın malzemesi bile belli malzemelerin işe yaramamasının teyit edilmesinin ardından hangi coğrafyada hangi malzemesinin daha vakfil olduğuna dair belli varsayımlar denene denene yanlışlanarak artık bir noktada daha optimal olan çözümler işlevlilik kazanmış. İşlevlilik kazanan da yaygınlık kazanmış ve bu hale gelmiş.
Ben kendi halihazırda geçtiğim konumu açıklayabilmek adına şey söylemek istiyorum. Tüm bu işte olta atışların içerisinde böyle yemler konulmuş ki örneğin sonrasında kendisinin ardından gelen ve psikanalitik teoriyi çok daha öteye götürmeyi hedefleyen insanlar. Lacan olsun, Melman olsun vesaire, Lacancılar, post-Lacancılar. Bu insanların hepsi aslında çeşitli noktalarda Freud'un teorisinde gedikler olduğunu görmüş ve bunları tıkamak için kendi teorilerini üretmek zorunda dahi kalmışlar. Yani demeye çalıştığım şey şu, sembolizasyonu zaten şu noktada düştüğü bir yanlış var. Sembolizasyon sanki sembolize edilen obje her türlü varsayımında doğruymuşçasına, ona körü körüne inanarak bir yaklaşım. Adeta bir faşistliğin insanın özbenliğinde hani yaşanmış, vücut bulmuş haliymişçesine yaşamayan fanatiklik, hatta diyelim militanlık değil.
Nasıl
bu tarz değil. Bu böyle bir yanı var. Yani bu konuda doğruysa bu insan ki burada maalesef istemeyerek inanca gireceğim, bir peygamberdir adeta, işte Mehdi'dir, demin Emre'nin dediği gibi diğer söyledikleri de doğru olmak zorunda.
Benim peygamberim, benim
Mehdi'dir. Bade tarikatının başında duran adam, tamam mı? Diğer söylediklerimin doğruluğuna inanıyorsanız hani cennete gidebilmek adına tek yapabileceğiniz bademi içmektir diye spermini insanlara zorla dayatabilecek hale gelmişse, tamam mı? Süreç olarak içerisinde yanlış gitmiş noktalar var. Körü körüne
yanlış değil
varsayım, aksiyomatik düşünce.
Evet.
Bunların içerisinde...
O neresi yanlış? Aksiyomatik bir şeyi böyle sokmamaksızın kabul etmenin. Ya bak, kutsallık dediğin çünkü bir domaine hitap ettiği
Amerikalıların taking a leap of faith dediği eylemi içeriyor. Sen belli şeylerden vazgeçerek o insanın spesifik bir konudaki haklılığını yüceltiyorsun. Diyorsun ki ya bu insan bu konuda haklıysa varsaymak zorundayım ki diğer söyledikleri de benim hayrıma olsun. Halbuki böyle bir şey yok abi. Bunun kurulu bir tezgah olduğunu, arka planında işleyen ve onların aleyhine, onların abuse'ı, onların kullanımı için oluşmuş şartları göremiyorlar. Sıkıntı burada tam olarak. Neyden bahsediyor? Hiçbir şeyden bahsediyor muyum?
Hiçbir şeyden bahsediyor, bahsediyor.
Ya çeşitli noktalarda hiçbir şeyden bahsettiğimiz de oldu.
Ya yok, direkt olarak senin sembolizmden, benim kullanmaktan hep ittina ettim.
Hayır, nefretim.
Bir dakika, sonra kullanıyor lan, ben ruhuna duyduğum hürmetin de bir göstergesi.
E tabii ki. Yani kendini bana ciddiye aldırabilmek için harcadığı çabalar sonuçlarını, meyvelerini verdi.
Ya da şu dikkatimi çekti, doğru muyum bilmiyorum. Burada kullandığın sembolizme dair söylediğin her şeyde ortak özellik olarak gruplaşmalardaki bu biz ve onlar ayrımına dayanıyor olmanın kaçınılmazlığı değil mi? Burada esas problem. Bu problemleri yaratan bir şey.
Gruplaşma ya da kimlik.
Sadakanın
benimsenmesi bir şekilde insanların üzerine alınır hale getirilmesi, kendiliklerinden bu hale gelebilmedir. Adeta bir trans hali. Aslında demin konuştuğumuz tarikatlar mevzusu da aynı şekilde işliyor. Yani hani o insanların bir tarikata dahil olabilmek için gelmelere gereken nokta birilerini kendilerine çok inandırıcı, çok convincing önermelerle gelmesi olmuyor. Daha çok o insanların hayatlarında bir amaçları olmayabiliyor.
Ha,
bir kimlik boşluğunda sahip olabiliyorlar. Etnik olarak kendine bir şey olan ben Türk de değilim, Kürt de ama bir yerden girmeye çalışırım. Yani hani adeta sanki böyle bir gerilim üzerinden akıtılan, ekonomik olabilir, sosyal olabilir, hani bir akım varmış ve ona dahil olunması gerekiyormuş gibi bir olgu söz konusu. Hem bunu sadece o insanlar hissetmiyordur eminim ki. Politik olarak ben de hissediyorum. Örneğin son bilmem kaç yerel ya da genel seçimde HDP'ye oy verdim. Neden oy verdiğimi irdelemek zorunda kalsam emin ol ki bir noktada şeye doğru bir iniş olurdu yani. Ulan ben azınlık olan, underdog olan ve çeşitli haksızlıklara maruz kaldığı belgelenen adamın arkasında Dombey da Kevin arkasında duruyor. Neden bu adamın arkasında durmak zorundayım? Çünkü gerek kendi anlatısı üzerinden, gerek iktidarın onu yere vurması, işte haddini bildirmesi, elinden siyaset yapabilmesi için organlarını alması vesaire, böyle bir anlatıya sahip. Demek istediğim şey o yani. Tabii ki hepimiz maddi sonuçları doğurabilecek konularda lehimize pragmatistik bir şekilde işimize yarayacak olan koşulları seçmek isteyen, hayatta kalmak isteyen ve bu hayatta kalma biçiminin de kalitesinde her daim bir artış arayışında olan varlıklarız. Tamam mı? Bunun bir kaçırı, reddedilebilirliği, inkar edilebilirliği yok. Orası apayrı bir boyut. Ama politik mevzularda biraz daha olayın maneviyatında, örneğin işte bunların arka planındaki amaç ne o zaman? Bir soru olmalı, bu bir test mi vesaire gibi konularda da tam tersine underdog olan teorinin arka planında duyulmayı, bir şekilde haksızlığa uğramış ajitesini çok daha kolayca ve çaba sarf etmeden adeta kimlik olarak üzerinden alınarak yansıtabilen tarafı seçme ihtiyacı duyuyoruz. Yani aslında modernitenin yarattığı etki bu. Ben kendi üzerimden dahi bunu söyleyebiliyorum.
Merak ettiğim bu ihtiyacı hangi aşamada ihtiyaç duydun? Çünkü
Zaten
eğer sana doğumda atanan kimlikten itibarıyla sen buna ihtiyaç duymadıysan, şimdi muhtemelen sen de böyle bir giyim atan uzun süre. Kendin bu adaletsizliği algıladıktan sonra ancak o kimliklenmeyle alakalı bu fikirlerin filizlenmeye başlıyor diyor. Ardından ben diyorsun HDP'ye
bu
oyunu ya da
gerçeklikte benim gözümün önünde sunulan kanıtlarla, bulgularla gayet zaten doğrulanabilir bir önerme. O grubun underdog olduğu ve yardıma, desteğe, bunlara bir şekilde sadece iktidar olan konuma gelebilmek için dahi değil, hayatta kalabilmek için ihtiyaçları olduğu aşikar gözümün önünde. Ama işte bu anlatı dahi bir noktada o aynı hani iktidar eliyle manipüle edilebilen, gerçeklikten olabildiğince uzaklaştırılabilen, çarpışıklığı çok aşikar olan anlatının ürünü. Aslında aynı kanaldan bu haberler bana geliyor. Ayasofya'nın camileştirilmesi de yani iktidarın dayattığı mesaj da aynı kanaldan izlediğim, takip ettiğim, gördüğüm bir haber. Ve öteki grubun underdogluğu da aynı kaynaktan aldığım bir haber. Ben birisini kabul ediyorsam ötekisini de kabul etmek zorunda hissediyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden bu işte yani popülizme karşı bir düşman oluşması için de mainstream'den olabildiğince uzakta durabilme bu yani.
ama o kadar da
Başka
olağan bir sonuç değil. Bu ikisini aynı kaynaktan alıyor olman senin bu çıkarıma gitmeni kaçınılmaz kılmıyor. Çünkü aynı haberi gören bir kişi, yani diyelim Onur Yeniş'in de yerde sürüklenip tekmelendiğini, saçlarından sürüklendiğini gördüğün zaman adaletsizlik algılamak çok iyi anladın. Sen adaletin yerini bulduğunu düşünebilecek bir kimliklenmeyle yetiştirilmişsen şayet. Zaten bu senin adaletsizliği algılamana şahit oluyor. Kimlik bu yüzden benim gözümde çok integral, çok merkezi bir rol oynuyor. Sen uygun bulunan, adaletsizliği algılamada mümkün kalacak bir kimliklenmeye sahip olmadığın müddetçe yerde sürüklenen bir insana uygulanan adaletsizliği algılamak bir kenara dursun. Ya şey diyorsun ya, tamam adalet yerine bulunan hak ettiği bu zaten de diyebilirdin. Onu demek istiyorum. İkisini aynı kanalda almana rağmen bu sonuca gidiyor olman yani senin şahsına mahsus o yüzden.
mu acaba işte, ama orada şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Ben hayatımda ilk defa mesela mezun olmadan önceki senemde gördüğüm şeyi aynı LGBT onur yürüyüşünde bizim okulda mesela polisin gelip ki yani Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin en ütopik en hani dış dünyadan kendini bir şekilde soyutlamayı başarabilmiş üniversitesinden bahsediyoruz. Orada bile polisin gelip mesela işte LGBT şeyinde topluluğunda olan insana tekme atabilmesi, onu bir şekilde gözaltına alabilmesi gibi koşulların oluştuğu bir ortamda yeni gelen bir hazırlık öğrencisinin hayatında da hani bu politik bakışı henüz tam olarak sabitleyememiş, buna dair bir yaşanmışlığı olmayan bir insanın bunu gördüğünde hangi yönde etkileneceğini ve politik duruşunu ona göre konumlandıracağını varsayıyoruz. Tabii ki ya senin söylediğin gibi çok öncesinde halihazırda bir aile vesaire gibi bir aktarım aracından, organından edinilen şeylerin etkisi olabildiği gibi insanın yaşanmışlığı çerçevesinde bunun konumu değiştirebilmesi, adapte olabilmesi adeta yani evrimsel bir süreçten geçebilmesi de söz konusu. Bu hani her insanda belli bir şekilde başlıyordur ve şuna bağlanıyordur ve dolayısıyla main faktörü, ana sebebi şudur diyebileceğimiz şekilde gerçekleşmiyor. Politik ihtiyaçtan doğan bir şey diğer her türlü insansal eylemde, faaliyette olduğu gibi bence. Burada da aynı şekilde yani insan bir şekilde haksızlık olarak perceive ettiği bir şeyle karşılaştığı anda adalet diye bir kavramı üretiyor. Onun öncesinde adalet diye bir kavram ya da kimsenin birbiriyle alıp veremediği zaten yok. Bir conflict of interest ortaya çıktığında ve taraflar mutabık olamadığında ihtiyaçlar kısacası böyle bir şey. Yoksa Aristo hani Chamberlain'da oturup durduk yerde adalet diye bir kavramla hani ortaya çıkmıyor.
O meydan okuma hareketini düşünüyorum. Benim aklıma şeyin getiriyor. Endişeli muhafazakarlar dediği Volkan Ert
AK Parti seçmeni diyebilirim. Yok tabii ki
kitabında.
bu arada endişeli muhafazakarlar
Ama
ülkenin
endişelenme nedenleri de ülkenin gitmekte olduğu istikametten dolayı bir endişe duymalarından ziyade kendi çocuklarının gittiği istikameti aslında doğru sezmeleri. Çünkü muhafazakar ailelerin çocuklarının %70'i kendileri gibi muhafazakar olmuyor. Bunun önemli ölçüde nedenlerinden biri de muhtemelen üniversite eğitimi. ODTÜ'yü çok sıra dışı bir örnek teşkil ediyor. Ama polisin oraya girerkenki durumunda bile aslında normal kabul edilen düzene nedenli aykırı bir örnek teşkil ettiği ODTÜ'nü sezinliyor. Yani normalde polisin orada yeri olmadığını polis de hissetmiyor. Ya da polis protestocu öğrenciye diyalog kurduğunda öğrenciye akıllı ol lan dediğinde öğrencinin abi 500 puan aldı üniversitede daha nasıl akıllı olmayayım dediği zaman bunu görüyorsun zaten. Yani akıl sana sözüm ona Batı ülkeleri tarafından empoze edilmiş belli insani değerleri özümseme gibi bir gaflet sözüm
Yani
ona gafletten ayrı
aslında
sevk
biz
ediyor.
bunu mesela örneğin işte ODTÜ'den bahsettik, psikolojiden bahsettik. Onların içinde gördüğümüz şeylerin bir tanesi mesela IQ nedir? Bir resursu. Yani hani IQ'nun predetermined bir şey olabilmesi mesela ya da hani sadece matematiksel, sayısal vesaire zeka üzerinden ölçüldüğünün düşünülmesi falan. Yani
Bunun da tabii
aslında
nesi var?
normatiflik yani başka bir şey. Şöyle bir sakıncası var. Şu anki ya da herhangi bir insanlık tarihinde herhangi bir coğrafyadaki iktidarı dayatmaya çalıştığı dikotomi anlayışlardan bir tanesi. Yani büyük farkı yok aslında. Gücü olan, batıda olan mesela bir şekilde sayısal zeka üzerine kurulu olması gerektiğine karar vermiş. Bu sana kredi olarak geliyor. Bu
Neden?
globalizasyondan etkilenen ve neyden etkilendiğini dair etkileyemeyen bir topluluk olarak sana senin maruz kaldığın, sana dayatılan bir bakış açısı olarak bir dediğim gibi dikotomi olarak yani hani ya sıfırsındır ya birsindir gibi bir
Bizonlar.
makineleşmiş, robotlaşmış dilin ürünü aslında. Arbitrary bir dayatma.
Ama
Onu
neden?
konuşuyoruz.
Belli ihtiyaçlara hitap eden insanları üretmemiz gerekiyor.
O ihtiyaçlar ama kapitalizmin tamamen üretim ve o üretimin
Kapitalizmin
kazanılması.
ihtiyaçlarıyla insanların ihtiyaçları arasında fark kalmazsa bunu nasıl savunabilirsin?
Şöyle, bunu savunamazsın. Sadece başka türlü düşünen ve başka bir gerçekliği arzulayan insanların da var olduğunu savunabilirsin. Yani bugün
Alternatif.
deminki girdiğim underdog muhabbeti de tamamen bunun üzerinden aslında yani. Böyle bundan herkesin mutsuz olduğunu, refah içinde olmadığını ve hani bunu her şekilde şikayetçi tepkimelerle dış dünyaya vurarak dile getirirken ben nasıl o insanların böyle değildir ciddiye anlayıp da aa herhalde çoğunluk böyle seçtiyse böyledir kardeşim diye şapkamı takayım ve hayatıma devam edeyim yani. Bilmiyorum. Mesele
O fikir çoğu zaman senin hayatında işine yaradı.
nasıl?
Gerektiği noktada korku duyduğunu sağladı. Gerektiği noktada sevinç duyduğunu sağladı. Gözlemledi. Diğer insanların davranışlarından seninle nasıl davranman gerektiği çıkarımını yaptı. Ya bu senin hayatta kalman noktasında çok önemli bir işleve sahip oldu. Milyon yıllar boyunca. Dolayısıyla sen bu bedende vücuda gelen bir bilince sahip olduğun zaman da onu sürdürmekten imtina etmedin. Dolayısıyla çoğu noktada haklı olabileceği görüşü senin davranışların da tescillendi zaten. Asırlarca sen normatif olanın ne olduğunu kestirecek bir beyine sahip olduğun gerçeğiyle bile yüzleşmedin. Çünkü bu zaten işlevsel olarak yaşamın içinde mevcuttu.
Evet,
Yüzleşme de bir
sosyal
olay.
ekran,
Asansiyel olarak tabii.
sosyal bir düzenin bana dayattığı şekilde işte orada da sıkıntı tam olarak bu. Aradaki ilişkinin bir kabul ediş ya da hani mantıklı buluş, değerlendiriş ve hatta ondan çıkarımlar yapış gibi bir sürece sahip olmamız tamamen bir başka bir seçeneğimin olmamasından kaynaklanışı. Yani kısacası bir alternatifsizlik. Gene aynı noktaya gelmiş oluyoruz. Başka türlüsü de görmeyen insanların nasıl bir tendency yani eğimlilik geliştirmesine bekleyebiliriz ki? Ömrü boyunca tek bir şeye dayandırılmış ve tüm gerçekliği, tüm yaşanmışlığı bunun üzerinde kurulu olan algıdan ibaret beyinlerin farklı bir şekilde çalışmasını bekleyemezsin. Bu robotik.
Abi aksiyomatik toplumun sana dayattığı aksiyomatik varsayımları reddetmek ancak yeni aksiyomatik varsayımlar
Varsınlar.
üretinceye
Evet.
kadar geçerli
Onlar
olabilir.
birini
Yani sen kendini
seçiyorsa
üretmek
ben
durumundasın.
sıfırı seçmek zorundayım da. Dikotomi.
Dikotomi.
Ben
Sana
benim
dayatılan
de
bir dikotomi.
zaten sıkıntı da burada. Bunun tek çözümünün de benim de bir dikotomi yaratmam ve onların dikotomisinin varlığını kabul etmemden geçiyor.
Başka
Yani
türlü nasıl cezbedeceksin insanları senin fikrini yönetmeye?
evet
Atıp
yani
sosyal kimlik dersinde mi gördük? Ya sistem meşrulaştırma denilen bir teori var. O diyor ki bilişsel olarak alternatifleri kestirebilmek. Sen alternatiflerin farkında değilsen zaten mevcut sisteme, mevcut müesses nizama karşı çıkmak için herhangi bir motivasyonu besleyebilecek kaynaklara dahi yönelemezsin.
bu da işte
Hayal edebilmen lazım. Muhayyile harekete geçmesi lazım alternatifler için.
bu da işte aslında o başta bahsettiğim şeyle bayağı kesişen yönü var aslında. Post-truth dedikleri dönemde yaşıyor olmakla. Yani hani sana sanki evrensel küme belli başlı sınırları olan ve sadece o sınırların tanıdığı içerisinde meşru gördüğü eylemlerden hani karşı çıkışlardan ya da rebuttal'lardan diyeyim İngilizcesi. Türkçesini bilmiyorum gerçekten. İbaret.
Yürütme, reddetme girişimi.
Evet, reddetme girişim. Bunlardan ibaret ve onun ötesinde zaten yapabileceğin bir şey yok. Yani bu da aslında bir kablo üzerinden mesela tüm gerçekliğe bağlanmayı tercih eden bilgiyi ve onun aktarımını bu şekilde yüceltmiş. Onun hani idealist olduğunu düşünen bir jenerasyon içinde bir yandan kaçınılmaz bir şey. Ama yani işte giderek bunların hepsi distopik bir düzlemin içerisinde var olabildiğimiz ötesine geçemediğimize dair bir umutsuzluk aşılıyor bana. Sıkıntı.
Ama büyük resmin içinde bunlar sadece kısa süren sürüncemeler olarak da görünebilir. Ya insanlığın gelişimi açısından o aykırılıklara tahammül edebileceği yasaya ve bu yasanın aşkınlıktan değil insan aklından ilham alabileceği koşulların ortaya çıkmasını eğer kuşun kabul edersek asla Türkiye'de ya da herhangi bir başka gelişmiş ya da gelişmemiş ülkeyi referans almadan mümkün olmayacağı derecede bir düzenlilik arz ettiğini görmeye başlıyoruz. Yani nedir? Senin davranışlarını düzenleyebilmenin temel koşulu senin çevrendeki insanları gözlemlemene de gerek bırakmaksızın normatif bir baskı oluşturmanın neticesinde seni hizaya getirebilmeyi mümkün kılması. Modern devlet, ulus devletin inşasını falan hizmet ettiği şey bırak yani milli kimliğe dayanmasını esas davranışları hizaya getirebilmek için kurumları devreye sokarak başka hiçbir şeye gerekçe bırakmaması. Kolaylaştırması yani insanları nizama sokmaya, intizamlı bir şekilde hareket etmeye itmek için çok efficient, çok verimli bir şekilde hareket edebilecek kudreti devlet organlarına aktarabilmesi. Ve devletin meşruiyeti de zaten insanların üzerinde kalmış durumda. Hani bunu kolaylaştır... Ya düşünsene düzen ve kaos arasındaki bir ikilemde geçmiş ve doğa hali dediğimiz o state of nature hali içerisinde Thomas Hobbes ve Jean-Jacques Rousseau tarafından çok iki zıt kutbunun tasvir edildiği toplumsal nizamı kurguladığımız bir şey. Adı konmamış bir şey aslında social contract. Yani hepimiz oturup da imzalamıyoruz ya da tepemizde ceberrut bir devlet var olmuş da tamam ya biz devlet diye bir şey uyduralım.
Bunlar...
O da bizim haklarımıza sahip çıksın demedik. Bir baktık devlet diye bir şey tepemizde var zaten.
Bilinçli bir şekilde bizim onaylamamızla, bizim onamamızla gerçekleşmiş olan şeyler değil ve olmalarına da gerek yok.
Gerek yok.
Burada gerek olmaması...
İnsanların müktesebatından neden istifade etmiyoruz?
Gerek olmaması da bence en büyük sıkıntı bu. Giderek işte o bahsettiğim distopik senaryoya doğru evrilen bir şey çıkıyor. Adeta Matrix filminde işte Matrix'i geçiş yaptığında uyanan Neo gibi sen halihazırda kurulanmış, hani yaratılmış bir varlık olarak ve onun vücut bulunmuş hali olarak bir şeylere uyandığın bir uygarlık biçimi. Bu konuma gelmiş durumdayız. Birer postmodern özne olarak.
Bordeus kim onu?